Bizden Söylemesi. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM'den, Bizden Söylemesinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Takvim yapraklarımız 28 Şubat 2020 Cuma'yı, saatlerimiz 16.05'i gösteriyor. Kıymetli dinleyicilerimiz bizi TürkiyeninSesiRadyosu.com ve TRTMemleketimFM.com adreslerimizden dinleyebilirsiniz. Ayrıca cep telefonu ya da tabletinize TRT TV uygulamasını indirerek bizleri dinleme imkanına sahipsiniz. Facebook ve Instagram adreslerimiz TRT Bizden Söylemesi, elektronik posta adresimiz bizdensoylemesi@trt.net.tr. Sesimizi sizlere ulaştıran teknik yönetmenimiz Aslı Yıkılmaz ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca
ve ben Alişan Kapaklıkaya.
Yeni haftada yeni bir konuyla huzurlarınızdayız. Anne babalar çocuklarını nasıl eğitmeli? Çocuklara nasıl terbiye verilmeli? Özgüven sahibi, büyüklerine karşı saygılı, psikolojilere iyi çocuklar nasıl yetiştirilir? Sevgili anne babalar, haydi radyolarınızın başına. Birazdan sevgili Alişan Kapaklıkaya ile enine boyuna çocuk eğitimini konuşacağız. Bekliyoruz.
Mustafa Çamlıca ve Alişan Kapaklıkaya'nın hazırlayıp sunduğu Bizden Söylemesi devam ediyor.
Alişan Hocam merhaba.
Merhaba Mustafa'cığım.
Yeni haftada yine birlikteyiz.
Evet.
İyisiniz inşallah.
İyiden daha iyiyim şükür.
Allah afiyet versin.
Hamd ediyorum her zaman. Gayet iyiyim. Onun verdiği nimetleri yaşıyorum. Bazen bizi imtihan ediyor. Bazen varlıkla, yoklukla nefes alıyoruz. Dışarıya baktığımız zaman güzellikleri görüyoruz. Bundan daha güzel ne olabilir?
Hı hı.
Ben böyle yurt dışına çıkıyorum. Almanya'ya gidiyorum, Hollanda'ya, Belçika'ya, oradaki insanlarımızın dertlerine böyle bir nebze çözüm olabilir miyim diye. O kadar çok hayır dua alıyorum ki. Pozitif evet. Enerji dolup geliyorum. Güya ben onlara eğitim yapmaya gidiyorum ama onlar bana kocaman kocaman eğitimler yapıyorlar. Ve ben de gelip bunları gidemediğim yerlerde ya da her yerde insanımızın radyodan duyması için sizin aracılığınızla da onların kalplerine merhaba diyoruz. Ve onlar bizi şunu bilin ki kalplerinde ağırlıyorlar, kulaklarında değil.
Evet.
Evet, onun için çok teşekkür ederim.
Hocam bu dünyada en önemli olan şey nedir zaten? Gönüllere dokunmak, hayır dua almak, öyle
evet,
değil mi?
Evet, evet, evet.
Bunlar kadar önemli, başka bir şey bilmiyorum. Evet. Hocam sizinle geçen hafta bir konudan bahsetmiştik. Siz dediniz ki ben terapiste gidiyorum. Bu terapistle görüşmede bazı sorunlarla karşılaştım.
Evet.
Derinlerimde bir şeyler çıktı dediniz.
Evet.
Şimdi ben merak ediyorum, o neydi? Geçen hafta dinleyicilerimiz de bunu hatırlayacaklardır.
Evet.
Bunu bize anlatır mısınız?
Şimdi ben 7000 kişiyle birebir seans yap, danışmanlık yap. Öğrencilere, öğretmenlere, anne babalara, çocuklara. Onların böyle hayatını kolaylaştıracak bir takım teknikler uyguladım. Zaman zaman kendim de buna ihtiyaç duyuyorum. Eşimle birlikte bir aile danışmanına gittik. İlişkimizin daha kaliteli olması için, daha güzel olması için. Hem de uzun süre gittik. Benim çocukluğumda o kadar travmalar çıktı ki. Mesela annemin beni dövmesi, böyle çocukken dışlanmalar, aşağılanmalar, yetersizlik duyguları, bastırılmalar, geleneklerin altında ezilmeler. Bir sürü işte öğretmenin dövmesi, bağırması, arkadaşın dışlaması gibi. Bu travmalar bizi o kadar işgal ediyor ki. Biz hayatımıza o travmaların bizde oluşturduğu acılarla, üzüntülerle, korkularla, kaygılarla bakıyoruz. Ben bu yaşıma kadar onları içimde böyle taşıyarak yaşamışım. O terapist yıllar önce bir işte NLP ile tanıştığımda da bunları fark etmiş. Bayağı temizlemiştim. Ama daha derinde bu travmalar çıktı. Temizledim. Hatta geçen hafta dedim ki ya benim artık gitmeme gerek kalmadı. Çünkü ben birçok travmamı temizledim. Şimdi düşünüyorum geçmişte yaşadığım beni üzen olaylar neler? Önceden vardı, çıkıyordu aklıma geldikçe ağlıyordum, kafamı duvara vuruyordum, ben bunu hak etmedim diyordum. Onları o terapist aracılığıyla temizledik. Kendim de kendime yardım ettim. Ve dedim ya artık benim gitmeme gerek yok.
Evet.
Geçen gene gittim. Öyle mi dedi, o danışman güldü. Bu defa bana başka sorular sordu. Kendini bir tanımlar mısın dedi. Ben dedim ki kendimi tanımlayamadım yani. Sen dedi bir özelliklerimi söyle. Dedim ben sevgi doluyum, merhametliyim. Şöyle esneyim, güler yüzlüyüm, hoşgörülüyüm falan. Hiçbirine inanmıyorum dedi bana. Ben böyle kala kaldım. Neden dedim. Bana ben çocukken annemin nasıl olduğunu sordu. Dedim ki annem gaddardı, kuralcıydı, bizi döverdi, baskı yapardı, biraz merhametsizdi. Baban nasıldı? Babam pısırıktı, korkaktı, ertelerdi, esnekti. Bana demez mi sen hangisinden daha çok etkilendin diye.
Hmm.
Ben böyle dan kala kaldım. Bunları anlatıyorum diye sevgili dinleyicilerimiz beni kınar mısınız? Vallahi bir şey değil mi size? Yıllarca el alem kınamasın diye yaşadım. Benim yuvam yıkıldı, dağıldım, çöktüm, yıkıldım hayatımda. Şimdi yaşadığım durumları ne yapıyorum biliyor musunuz? İnsanlarla paylaşıyorum. Hatalarımı paylaşıyorum ve çözümlerini paylaşıyorum. İnsanların büyük bir kısmı bana şöyle diyor. Aa ya biz seni dinledik var ya, eşimle ilişkimiz daha da düzeldi. Neden Mustafa biliyor musun? Ben gerçeğim ha.
Evet.
İşte bu dinleyicilerimizin bize rağbet etmesinin sebebi gerçeğim ben. Kitaptan konuşmuyorum. Kendim kitap gibiyim.
Evet.
Yani kitap tabii yerine ki, koyuyorum kendimi. Hayatın gerçekleri bazen kitaplarda olmaz. Kitaplarda yazanlar da hayatta karşımıza çıkmaz.
Hı-hı.
Çıkmayabilir. Doğru. Sonra dedi ki sen kimden aldın bu şeyleri? Ben bir düşündüm. Anneme olan kızgınlığım yüzünden. Annem bana merhametsiz gelirdi. Ben hep merhamet pozu takınmışım.
Hmm.
Mesela babam bana böyle korkak gelirdi. Ben hep güçlü pozu takınmışım. Babam bana böyle pısırık gelirdi annemin karşısında. Ben eşime karşı güçlüymüş numarası yapmışım. Bunlarla var ya iki gün önce bir yüzleştim. Ben yeniden başlamıştım. Terapiste dedim ki bak ben gelmek istemeyebilirim. Dedi ki sen topluma eğitim yapıyorsun. Çok güzel konuşuyorsun. Çok zekisin dedi. Çok hakikaten akıllı işler yapıyorsun. Ben de dedim ki bunun kalitesini artırmak için senden destek istiyorum. Terapist de benden küçük ha.
Hmm.
Ama başarı var ya. Kolun kırıldığı zaman hiç mesela kırıkçıya, ortopediye, çıkıkçıya gitmedin. Gittin. Mesela vücuduna bir yara çıktığın zaman. Mesela grip olduğun zaman. Doktora gitmedin mi?
Tabii ki.
Saçında kepek olduğu zaman gitmedin mi? Gittin. Peki duygularında kepek olduğu zaman niye gitmezsin?
Onun doktorunu aramıyoruz.
Ya işte o zaman yok bize deli derler, yok şey derler. Ya aslında hepimiz deliyiz de akıllıymış gibi yapıyoruz işte.
Evet.
Ben deliliğimi fark edenlerdenim. O yüzden evet. Köklerde dedi ki o terapist bunu çocuk eğitimine getirdin sözü konumuz o. Ben çocukken nasıl bir eğitim aldıysam çocuklarımı da öyle eğitme tehlikesi taşırım. E dedi senin kökün nereye oturuyor dedi. Bak bir ağaç gibi düşün. Bu ağacın kökleri var, gövdesi var, dalları var. E dedi mesela kök iyi değilse, toprağa iyi oturmamışsa sağlam bir gövde olmaz ki. Kökü olmayan, gövdesi sağlam olmayan bir ağacın dallarındaki meyveler hiç güzel olur mu dedi.
Evet.
Bunu ben yıllardır hep soruyordum da böyle net sistematize edemiyordum. O yüzden şimdi kendi köklerimi yeniden beslemeyi, köklerimdeki kurtçukları, virüsleri temizledim, bayağı bir temizledim. Şimdi kendimi yeniden besleyerek dallarındaki meyveleri daha güzel hale getirip insanların bundan istifade etmesi için bilgilerimi sunacağım. Ve fark ettiğim şeylerden bir tanesi benim anneme kızgınlığım vardı. Çok seviyorum annemi, başımın tacı.
Tabii.
Ama derinden derine bir kızgınlığım varmış. İşte o seanslardan sonra anneme kızgınlığımın aslında yersiz olduğunu, ben annemi korkularımla algıladığımı, annemin merhametini, hoşgörüsünü, iyi niyetini, bizi geliştirmek için yaptığı çabaları hiç görmediğimi fark ettim. Şimdi sık sık gidiyorum annemin yanına, onun elini öpüyorum, telefonunu arıyorum. Böyle ayaklarına kapanıyorum, kalk oradan diyor. Daha da böyle şey samimiyetimiz daha
evet.
da gelişti.
Cennet annelerin ayakları altında
evet,
tabii
evet,
ki.
Evet.
Her ne olursa olsun onlarla ilişkilerimizi güzel tutmamız gerekiyor. Terapiste gittiğinizde çocukluktan kalma bazı travmaların gün yüzüne çıktığını söylediniz.
Evet.
Tabii bu sorunlarla yüzleşen pek çok çocuk var. Büyüdüğünde anne babasının onlara uyguladığı süreçten dolayı agresif olan, özgüvensiz olan ya da başka şekillerde kendini gösteren durumlarla karşılaşabiliyoruz. Hocam, çocuklarımızı biz hayata nasıl hazırlamalıyız? İsterseniz bu konuyla şöyle devam edelim.
Hazreti Ali buyuruyor, çocuklarınızı kendi içinde yaşadığınız çağa göre değil, onların yaşayacağı zamana göre yetiştirin.
Evet.
Çok güzel bir söz. Bir, İkincisi, bizim çocuklarımıza ikram ettiğimiz şeyler kendi tenceremizde pişirdiğimiz şeyler oluyor. Yani bizim çocuklarımıza verdiğimiz şeyler kendi çocukluğumuzda hasretini çektiğimiz şeyler olabiliyor. Mesela biz diyoruz ki yemedik, yedirdik. İçmedik. Bu çok klasiktir ama giymedik, bunun anlamı yedirdik, çok derindir. Evet. Giymedik, giydirdik, yemedik, yedirdik. Ama ben çektim, çocuklarım çekmesin, ben sıkıntı yaşadım, çocuklarım yaşamasın derken daha büyük sıkıntılara soktuğumuzun farkına varmıyoruz.
Evet.
Mesela anne babalar yazıyor bize işte sosyal medyadan. Onları okuyup tek tek cevaplandırmaya çalışıyorum. Bakıyorum ki anne babalar kendi çocukluk korkularına göre çocuklarını eğitince ya da kendi çocukluk beklentilerine göre çocuklarını eğitince aslında çocuklarımızı günümüz koşullarının çok gerisine bırakıyoruz. Hmm. Şimdi her şeylerini biz karşılıyoruz. Her şeylerini biz yapalım diyoruz. İyi niyetle yapıyoruz. Mesela çocuğumuzun öğretmeni oluyoruz. Ödevini yapmıyor. Öğretmen yerine kendimizi koyuyoruz. Ödevini yapıyoruz. İyi de bu çocukların sorumluluk almasını geciktiriyor. Dolayısıyla biz çocuklarımızı yetiştirmek istiyorsak önce kendimizi yetiştirmemiz gerekiyor. İyi çocuklar yetiştirmek için iyi anne baba olmak gerekiyor. Korkular tarafından işgal edilmiş, gelecek kaygıları tarafından üzeri kara bulut gibi örtülmüş, geçmişte yaşadığı acılar yüzünden enerjisi kalmamış bir anne babanın çocuğunun mükemmel dört dörtlük güvenli yetiştirmesi mümkün değildir. Dolayısıyla biz kendi virüslerimizi, kendi sıkıntılarımızı çocuklarımıza bulaştırma tehlikesi taşırız. Hı hı. Bunu da önlemenin yolu iyi çocuk nasıl yetiştirilin kitabını okumak, kursuna gitmek, seminerine gitmek, kendimizi bu alanda yetiştirmek, günümüz koşullarını tanımaktır. Benim kızım bana şey derdi, baba sen çocukken at arabanız varmış. Evet derdim, bizim at arabalarımız vardı, onlara atlara torba takardık. Yani arpa, saman yem yesinler evet. diye ağızlarına bir torba takardık. E baba diyor günümüz şartlarında diyor o şey oluyor mu ki diyor böyle otomobillere mesela arpayla saman yedirebiliyor musun dedi.
Hı hı.
Düşündüm ya baba dedi benzin gerekiyor, mazot gerekiyor. E dedim bugünkü çocukları da kendi zamanındaki şartlara göre yetiştirmekte oldukça zorlanırsın baba dedi. Doğru. Kendini yetiştir dedi. Ben de şimdi kendimi sürekli çocuk eğitimi konusunda da yetiştirerek benim çocuklarım büyüdü. En küçüğüm 18 yaşında. Yeni çocuğu olacak anne babalara ışık olmaya çalışıyorum. Onlara böyle trafik levhaları gibi yol göstermeye çalışıyorum isteyenlere. Çocuk eğitimi, iyi çocuk yetiştirmek için bir daha söylüyorum. Günümüz şartlarını çok iyi tanıyıp bizim çocuğu bu hayata hazırlamamız gerekiyor. Kendi zamanımızdaki hayata göre değil diye evet. düşünüyorum.
Hocam çocuklar anne babanın aynasıdır derler. Evet. Bu görüşe katılır mısınız?
Bazen istisnalar olsa da bizim rengimizde olabiliyor çocuklar.
Hı hı.
Belirli bir bilinç düzeyine gelince belki ana babasının rengini beğenmiyorlar, onların fikirlerini beğenmiyorlar,
hı hı.
başka bir yola girebiliyorlar ama bugün dallarımızdaki meyveler çocukken ruhumuza dikilenleri yeşermiş hali olduğu için çocuklarımız da bizim onları ruhuna diktiklerimizin yeşermiş halidir diye düşünüyorum.
Evet. Genelde tamam böyle
evet.
çocuklar anne babanın aynasıdır ama bunların istisnası olabilir.
Tabii ki olabilir. Mesela çok şahit oldum. Anne baba sarhoş.
Evet.
Çocuk beş vakit namaz. Mesela
istisnası bu.
İstisnası oluyor. Ya da anne baba çok dindar, böyle muhafazakar, ahlaki değerler çok ön planda. Çocuk tamamen sıra dışı, anarşist ruhlu olabiliyor. Yani psikopat olabiliyor. Bu acaba genlerden mi, eğitimden mi? Bunu çok net bilmiyorum
ya
ama.
Ya da çevreden mi?
Çevreden mi, okuldan mı, neyden evet. olduğunu çok net bilemiyorum. O konuda araştırmalarım yok. Ama şunu gözlemliyorum. İyi niyetle çocukların ruhuna zehir akıtabiliyoruz. Yani hı-hı. bu çocuklar doğuştan böyle değildi. Hiçbir çocuk doğuştan kötü, yalancı, ikiyüzlü, böyle sahtekar, kötü, tembel değildir.
Değildir evet.
Evet, sonradan oluyor. Çocuk 2 yaşına kadar bir dil öğreniyor. Hiçbir kursa gitmiyor, özel hoca gelmiyor. Ondan sonra test kitabı yok, bilmem CD dinlemesi gerekmiyor. Ama bu 2 yaşına kadar, bilemedin 3 yaşına kadar bir dili çok rahat öğreniyor. Sonra biz bunu alıyoruz, 5 yaşında okula veriyoruz. 18 yaşına kadar İngilizce öğretelim diyoruz. What is this? It is a book. It is on the table'dan evet. başka hiçbir şey bilmiyor.
Maalesef.
Niye böyle? Demek ki biz çocuğu bir yerde bozuyoruz ya eğitim adı altında, terbiye adı altında diye düşünüyorum.
Peki çocukların ilk eğitimi kaç yaşında başlıyor hocam?
Çocukların ilk eğitimi daha çocuk doğmadan başlıyor.
Nasıl yani?
Yani anne baba yediğinin, içtiğinin, konuştuğunun ve hissettiğinin çocuğu nasıl etkilediğini bilmeli. Anne karnında bir çocuk dış konuşmalardan etkilendiği bugün tespit ediliyor.
Hmm.
Anne baba duygusu. Mesela anne güvensizse, istenmeyen bir çocuksa, işte değersizse, kendini değersiz hissediyorsa, yetersizse, reddedilmişse, sürekli felaket tellallığı yapıyorsa, ben bunu, bu hayatı hiç hak etmedim diyorsa, ne işim var bu dünyada diyorsa, bu duygular çocuk beslenirken annenin duygularıyla da besleniyor. Onun düşünceleri de çocuğa geçiyor. Mesela dışarıdan müzik dinletilen çocuklar daha farklı oluyor, dinletilmeyenler farklı oluyor. Diyelim ki kötü müzikler dinletilenlerin çocuktaki korkuları daha çok gelişiyor. Anne baba kavga ettiği zaman ana karnındaki çocuğun etkilenişiyle, diyelim bir baba eşinin karnına elini koyup da ay yavrum sen geliyorsun. Ben bunu yapıyorum mesela, izin isteyerek konferanslara gelenlere. Elimi annenin böyle karnına yaklaştırıyorum, diyorum ki dünya seni bekliyor, gelsene neşeli cıvıl cıvıl Allah'ın emanetisin diye sanki onunla konuşuyorum. Bana göre çocuk eğitimi anne babanın eğitimiyle başlıyor. Çocuğu eğitecek olan kim? Anne baba. Yani bu binayı yapacak kim? Bir usta, işte inşaat mühendisi, mimar, hepsi bir araya geliyor, bir şey yapıyor. Bunlar önce mimarlığı, mühendisliği, boyacılığı, sıvacılığı, işte mobilyacılığı öğrenirlerse iyi bina yapabilirler. O zaman bu bina ne zaman başlıyor? Onu yapacak kişinin eğitim almasından başlıyor.
Evet.
Çocuk o ne zaman, çocuk eğitim ne zaman başlıyor? Onu eğitecek anne babanın eğitim almasından başlıyor.
Hı hı.
Dolayısıyla çocuk eğitimi anne karnındayken, hatta anne babanın daha önce nişanlılık döneminde bile eğitim almasından başlıyor diye düşünüyorum. Ondan sonra bu donanımı aldıktan sonra, diyelim ki çocuğun psikolojik özelliklerini, gelişim özelliklerini tanımaya başladıktan sonra, çocuk hangi çağda ben merkezci olur, hangi çağda soyut algılaması gerçekleşir, hangi çağda konuşur, hareket, emekleme, bunlar ne zaman başlar? Çocuğun ağlaması ne demek, işte mesela gaz sıkışması ne demek, biyolojik veya fiziksel ihtiyaçlarını ondan sonra daha sağlıklı bir şekilde karşılarız diye düşünüyorum.
Evet. Hocam, rahmetli Aydin Salih'in Gerçek Tıp adlı kitabında okumuştum.
Hı-hı.
Şöyle yazmış: anne doğum esnasındayken doktor hemşireye dese ki acele et, acele et, çocuk diyor doğduktan sonra aceleci olur.
Aynı şey. Evet, çok güzel.
Onu anlar çocuk ve aceleci olur.
Evet, evet.
Bazen şuna da rast geliyoruz. Anneler çocuklara müzik dinletiyorlar.
Hı-hı.
Anlıyor demek ki.
Evet.
O hissediyor.
Evet. İşte o müzikler güzel olursa çocukta güzel duygular gelişir. Estetik duygular gelişir. O müzikler böyle arabesk, korkutucu, ürkütücü olursa, hı-hı, çocuklarda korku hakim olur. Hatta ben bir seminerde öğrenmiştim. Diyelim baba erkek bekliyor,
hı hı,
ama çocuk kız doğdu. Ya da tam tersi, baba kız, anne kız bekliyor, çocuk erkek doğdu. Şimdi bu çocuklar hayatlarında sıkıntı yaşıyorlar. Neden? Hiçbir kimseyle iletişim kuramıyorlar. Gittikleri yerde değer görmediklerini düşünüyorlar. Aslında el üstünde tutuluyorlar ama, hı hı, değer görmediklerini düşünüyorlar. Neden? Çünkü içlerinde istenmeyen bebek sendromu var.
Hı.
Yani istenmiyorlar. Biz hiçbir de istenmiyoruz diye düşünüyorlar. Bunlar büyüdükleri zaman böyle eşiyle, kaynanasıyla, öğretmeniyle, komşusuyla iletişim, hı-hı, kuramıyorlar. Herkesin onlara kötülük yaptığını zannediyorlar ve bunlar kendilerini beğenmiyorlar, kendilerini sevmiyorlar. Çünkü değer verilmediği için, çocuklukta alamadıklarını, büyüklükte nasıl alacağını bilmedikleri için hayatları zindan gibi geçebiliyor.
Evet. Hocam, çocuk dünyaya geldikten bir süre sonra etrafındaki objelere karşı bir duyarlılık hali görüyoruz.
Evet, evet, evet.
İşte keşif hali.
Evet.
O nedir, bu nedir? Meraklı gözler.
Hı-hı.
Dokunmak istiyor.
Hı-hı.
Peki anne baba hangi süreçten sonra çocuklarıyla oyun oynamalı ve bu oynadıkları oyunun çocuklara nasıl bir katkısı vardır?
Çocukların en iyi eğitimi oyundur.
Hı-hı.
Çocukla oyun oynadığı zaman anne baba paylaşmayı, bölüşmeyi, üleşmeyi, bizim yerel tabirle, öğrenir. Ve başkasının varlığını öğrenir. Mesela bazı anneler çocuklarıyla oyun oynarken işte çocuğun güveni gelsin diye hep böyle yeniliyormuş gibi yapıyorlar. Çocuk kazanıyormuş gibi yapıyorlar.
Evet.
Çocuklar bunu o kadar iyi hissediyor ki. ama anne sen de hep yeniliyorsun, ama baba sen de hep yeniliyorsun, mahsus yapıyorsun deyiveriyorlar. Bu defa bu çocuklarda sahteliğin gelişmesine neden oluyor.
Çok önemli bir husus bu.
Evet, evet. Ruhumuza böyle dikiliyor. İleride yalanlar falan, belki ilerleyen aşamalarda evet. Onları konuşuruz. Çocuk nasıl alışıyor? Doğduğunda yalanı bilmiyor çocuk. Dolayısıyla oyun oynamak çocuğun kişiliğinin, duygularının, düşüncelerinin, paylaşımının, başka bir dünyanın varlığını fark etmesine neden oluyor, fark etmesini getiriyor. Çok çok faydalı bir şey. Ben olsam yani ilkokul 4'e kadar hiç okullarda ders mers yapmam. Herkes oyun oynasın. Bırak, doya doya oynasın. Ben bazen diyorum ki bir çocuk küçükken oynamazsa büyüyünce benim gibi oynak olayım diye.
Estağfurullah. Çocukluğunu alsın diyorsunuz.
Ben sonra işte bu terapiye gidince fark ettim ki ben çok oynamışım aslında. Evet. Hem de doğada toprakla, çamurla böyle oyuncaklarımı kendim yaparak bayağı da kaliteli oynamışım yani. Hmm. Ve bunu fark etmemişim. Şimdi çocuk oyunlar kişiliği geliştiriyor. Hmm. Oyunlar farklılığı getiriyor. Oyunlar çocuğun kendini keşfetmesini de getiriyor.
Hmm. Sosyal beceri, zeka
sosyal
gelişimi.
Beceri, evet, sosyal beceri, zeka gelişimi getiriyor. Evet. Ve çocuğu dolayısıyla hayata hazırlıyor bu oyunlar diye düşünüyorum.
Hmm. Bilakis satranç. Belli bir yaştan sonra evet, evet, zekaya evet. Çok büyük katkısı var.
Evet, evet, uzmanlar da bunu söylüyorlar.
Hmm. Peki çocuğumuzun özgüven sahibi olması için neler yapmalıyız? Bakıyorsunuz bazı çocuklar o kadar güzel özgüven sahibi ki kendini çok güzel ifade edebiliyor. Bir iş verdiğinizde yerine getirebiliyor. Bazı çocuklar da bir misafir geldiğinde merhaba bile diyemiyor.
Evet. Şimdi çocukların özgüven sahibi olması için hiçbir şey yapmamamız gerekiyor.
Nasıl yani?
Çocuklar zaten özgüven sahibi.
Ha, fıtratta var zaten.
Fıtratta var zaten var.
Biz mi köreltiyoruz onları?
Evet. Biz çocuklarımıza eğitim adı altında başaramamayı, yapamamayı, becerememeyi, korkmayı, girişken olmamayı, ayıplanmayı öğrettiğimiz için çocuklar eğitimle özgüvenlerini kaybediyorlar, yanlış eğitimle. Yani çocukların özgüven sahibi olması için hatalar yapmasına izin vermemiz gerekiyor.
Hmm.
Mesela çocuk dur yapma, cız elleme, düşersin, yani şunu ne dersin, bunu ne dersin. Hep böyle korkularla, hatta bir kitapta okumuştum, ben de ismini hatırlamıyorum. Mesela belli bir yaşa kadar çocuklara 3000 defa evet diyorsan 148 bin defa hayır diyormuştum. İlkokula başlarken çocuklar, hatta anaokuluna başlarken hayal kurmaları %98 iken üniversiteyi bitirenlerde %2 oluyormuş. Nereye gitti bu hayaller?
Gerçeklerle yüzleşince mi?
Yok, kaybettik hep. Biz gerçek diye aslında hayali bir korku dünyası yarattık onların dünyasında. Mesela gece olduğunda saat 2'de bir genç kız sokağa çıkıp yürümeye korkuyor.
Evet.
Bir parka girip yürümeye korkuyor. Ya genç kız da erkek de yürümeye korkuyor. Evet. İnsanlar neden? Hep bu korku, korku, korku, korku. Hayata korku gözleriyle bakmaya başlıyoruz. Dolayısıyla çocukların özgüvenini geliştirmek için onların bazı şeyleri özgürce yapmalarına imkan ve ortam sağlamalıyız diye düşünüyorum. Yani çekmece karıştırır, yapma. Bardağı tutar, kırarsın. Yahu o zaman biz eşyalara hizmet edeceğimize, eşyaları çocuklara hizmet edecek şekle getirelim. Mesela odamızı cam bardakta elde Mika bardaklar koyalım. Başka tür bardaklar koyalım. Mesela periş türü oyuncaklar koyalım. İşte bezden bırak kendisi yapsın. Kendisi bu sökme takma oyuncakları yapsın. Keşfetsin çocuk. O zaman güveni evet. Gelir. Zaten çocuk diyelim yatağı ıslattı. Özgürce ben ıslatmışım der. Büyüyünce gizlemeyi öğrenir yani. Aslında güvenliydi. Altını bir daha çiziyorum. Biz çocuklarımıza başaramamayı, yapamamayı, becerememeyi, güvensizliği daha çok öğretiyoruz. Bir diğeri, çocukların özgüveni gelişsin istiyorsak onların sorumluluklarını biz almamalıyız. Mesela ben tanıyorum 6. sınıfa gidiyor. Çocuk ayakkabı bağlarını annesi bağlıyor. Mesela yemek yedirmekten başlıyor. Yemek yedin. Bak. Evet doydum. Hayır doymadın. Ya nereden biliyorsun?
Değil mi?
Yediriyor annesi. Sonra diyor ki anne ben doydum, hayır doymadım. Bir kaşık daha, hadi bir daha, hadi bir daha. Ve bu çocukta ben şey oluşturuyor, güvensizlik. Ben beslenmeyi bilmiyorum, annem biliyor galiba. Ya da annem ya, ne derse maalesef. Tersi oluyor gibi bir inanç geliştiriyor. Böylece evet. Çocukların ruhlarını zehirli tohumları ekmeye orada başlıyoruz diye düşünüyorum.
Evet. En ufak sorumluluktan bahsedersek, ne tür sorumluluklar verilmeli çocuklara? Örneğin, hadi evladım git bize iki ekmek al da gel bakkaldan.
O gibi. Kadar büyüdüyse evet. İki bakkaldan ekmek al da gel.
Tabii daha, o kadar büyüdüyse.
Evet büyüdüyse. Daha büyümediyse hadi bakayım oyuncaklar toplama zamanı. Dağıtırken iyi de toplarken bırakıp gittiği zaman ne oluyor biliyor musunuz? Bu büyüyünce lider olduğunda bütün kurumunu dağıtıyor. Benden sonrakiler toplasın diyor mesela. Hmm.
Yatağını toplama.
Evet, yatağını toplasın. Elbiselerini böyle katlasın. Hadi bakalım kıyafetini kendin seç diyelim. Hadi bakalım odadaki yastıkları yerine yerleştirelim. Kitapları yerine. Hadi bakalım işte kitap derslerini ne kadar sürede yapacaksın. Hadi onları böyle kurallar koyma, sınır evet. koyma. Bunlar çok önemli.
Doğru. Hı-hı. Hocam bir de kitap Sıkıyorum. Okuma alışkanlığı var. Hı-hı. Çocuklarımıza biz kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandıracağız?
Biz okursak çocuklar da okur. Biz telefonu elimizden bırakmıyoruz, çocuklar da bırakmıyoruz. Biz dizinin başından kalkmıyoruz. Çocuklarımız da telefonun veya iPad'in başından kalkmıyorlar. Dolayısıyla çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmanın şartlarından bir tanesi bizim kitap okumamız. Çocuklarımızın görsel mi, işitsel mi, dokunsal mı olduğunu fark etmemiz. Bakın bizim ofise bir kaymakamın eşi geldi. Dedi ki biz bir eğitim yapmıştık kaymakamlarımıza. Ben dedi kitaplarınızdan alacağım. Nereden duydun dedim. Benim eşim kaymakam da dedi. Siz orada kitaplar varmış, eşim alamamış. Onda yanında para yokmuş. Ondan sonra tamam dedim. Kaç tane? 3 tane. Biz 4 kişiyiz, 3 kitap alacağım dedim. Neden dedim. Ben eşime, 8'e giden kızıma, işte 5'e giden oğluma. Oğlum almayacağım, o daha küçük. Onunla ilgili bir iki kelime sordum. Dedim ki 4 tane. Neden dedi. O da isteyecek. Hayır dedi, o sevmiyor. Ya beni dinle dedim kaymakamın eşine. Sen dedim biz okuyacaksınız, yarın geri geleceksin bu kitabı almaya. Dedim ki metroya vereceğim parayı, bugünden kitabı al ki bak yarın da yorulma. Hayır dedi, ısrar etmeyin. Niye ısrar ediyorsunuz dedi. Ben kendimi çelik tencere pazarlamacısı gibi hissettim. Halbuki onun iyiliğine bir şey söyledim evet, düşündüm. Evet. Neyse imzaladım kitapları. Gitti. Bir gün sonra geri geldi. Sen dedi nereden biliyordun çocuğumun kitap isteyeceğini? Dedim çocuk ne dedi size? Hani söylemeye sahip biraz akıcı benim kitaplar. Biri başladığı zaman bırakamıyor. Evet. Biz dedi başladık, almışız, okuyoruz. Oğlum dedi ki siz beni görmezden geliyorsunuz. Gözünüz hep ablamın üzerinde. Bakıyorum ki siz ablama kitap almışsınız, bana almamışsınız. Ben sizi kitap okurken görüyorum ama benim kitabım yok. Şimdi bak tamamen görsel bu çocuk.
Evet.
Ana babanın yaptığını yapar. Bakar, onu yapar. Çocuklar görselse o çocuk ana babasına bakarak onu rol model alır ve onun yaptıklarını yapar. Eğer çocuğun kitap okumak istiyorsan sen de onunla beraber kitap okuyacaksın yani.
Evet.
Daha doğrusu sen okuyacaksın, o seni görecek. Çocuğun dokunsalsa onunla beraber kitapçıya gideceksin. O alacak kitabı. Ben geçen hafta Hollanda'daydım. Bir aile geldi. Çocuk 6 yaşında. Daha okumayı bilmiyor. Amca dedi seni çok seviyorum ben. Dedim neden? Tanıyor musun beni? Sizin kitabınız dedi annem ben hep uyurken bana okuyor dedi. Ben çok seviyorum sizi. Sizin hayatınız çok ilginç geliyor bana dedi. Kadın ne dedi biliyor musunuz? Normalde çocuklara hadi git deriz, uyu deriz. Çocuğu ne diyormuş ona biliyor musun? Ama anne ne olur biraz daha devam et. Neden? Kitap çok heyecanlı, çok maceralı. Ben çok sevdim bu amcayı. Ben ilk kitabımda hayatımı anlatmıştım. Bak, ikinci bir şey, faktör çocuklara kitap okumayı sevdirmenin yolu. Onların anlayacağı dilde, onların anlayacağı şekilde komik, heyecanlı, maceralı, kendini bulacağı kitaplar vermemiz lazım. Kalkıp da hani geçen bir çocuk Atakan, Türkan'ı konuştu, 250 kitap evet. okudum diyor. İşte şunu okudum, şu kitabı okudum. Birçok öğretmen okumamıştır o kitapları. Çocuğun kitapları okuyup okumadığını bilmiyorum. Konuşmasına bakarsan bazılarını okumuş gibi duruyor. Keşke bütün çocuklarımız öyle kavramlar neler olsa. Ama o çocukların seviyesinin üstünde kitap ve o böyle binde bir, o da istisna bir çocuktur belki. Çocukların kapasitelerinin, anlayışlarının üzerinde kitap dayatırsak çocuklar okumaktan sıkılıyorlar diye düşünüyorum.
Evet. Kabiliyetlerine göre kitaplar vermek evet. lazım. Bu konuştuklarımızın hepsinin özeti anne babaların iyi olması, doğru olması, dürüst olması ve yaşantılarıyla çocuklarına örnek teşkil etmesi.
Eğri de cetvelden doğru çizgi çıkmıyor.
Ya,
demiş
evet.
atalarımız.
Evet. Hocam bize ayrılan sürenin yine sonuna geldik. İnşallah haftaya bu konuyla programımıza devam edelim.
Şaka gibisin ha. Programı biz başlayınca hemen bitiyor.
Evet,
nasıl
bitiyor.
Akıcı bir güzel sunucu.
Sizin sohbetiniz de öyle.
Teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, sevgili Alişan Kapaklıkaya ile bu hafta çocuk eğitimini konuştuk. Haftaya yine aynı saatte aynı konuyla görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Bizden Söylemesi.